Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Amerika'da tarihi bir gün. Tabii bunun tüm dünyaya da yansımaları olacak. Uzun bir, zorlu bir dönem bitti. Trump Beyaz Evi terk etti sonunda. Endişeli bir bekleyiş vardı. 20 Ocak tarihi bir nevi kırılma noktası gibi görülüyordu. Öncesinde yaşananlar da zaten endişelere endişe eklemişti. Ama sonunda Trump sabahın erken saatlerinde Marine One helikopteriyle ayrıldı Beyaz Ev'den, yanında eşiyle birlikte. Andrews havalimanından kalktı, askeri havalimanından, ve Florida'ya gitti. Kısa bir konuşma yaptı. Biraz kendisini övdü, kendi dönemini övdü. Biraz da işaret verdi. Yani bundan sonra beni bekleyin, beni takipte tutun mealinde bir konuşma yaptı. O ayrıldı. Arkasından işte standart, tabii daha üzerinde odaklanılmış bir ritüel izlendi. Kilisede Joe Biden, Senato çoğunluk lideri, artık öyle mi değil mi? Onu ayrı bir şey. Mitch McConnell'la birlikte Cumhuriyetçilerin önde gelen figürlerinden bir tanesi. Onun da katıldığı bir kilise töreni, arkasından da işte geleneksel kongre binası, saldırıya uğramış olan kongre binası içindeki törenle, yemin töreniyle görevi Kamala Harris'le birlikte, yardımcısı Harris'le birlikte devralmış oldu. Yeni bir dönem başlıyor. Bir, pek çok kişiye göre bir kabus dönemi sona ermiş durumda. Neresinden bakılırsa bakılsın aslında Amerikan sisteminin tüm yönleriyle zorlandığı, farklı bir yöne doğru çekilmeye çalışıldığı bir Trump dönemi sona ermiş oldu sonunda. Herkes herhalde biraz rahat nefes aldı ve Joe Biden'ın dönemi başladı. Bu dönemin başlaması tabii hem Amerika için, Amerika sınırları ötesine taşacak bazı sonuçları da beraberinde getirecek. Özellikle Türkiye-Amerika ilişkileri ne olacak bundan sonra? Zaten iyice derinleşmiş olan bir Türkiye'de ekonomik ve siyasi kriz var. Bir yönetim krizi var. Buna bakacağız ama önce sözü İlhan'a vereyim. İlhan ve Ergun Babağan'la birlikteyiz, İlhan Tanır'la. İlhan hoş geldin, Ergun sen de hoş geldin.
Merhaba.
Evet, kısaca özetlemek gerekirse bu tabii tarihi bir gün. Çünkü bunca senedir Amerika Birleşik Devletleri'nde eşi benzeri görülmemiş sahneler yaşandı. Ve bugünkü tören de tabii, törene de bu damgasını vurdu. Şimdi biz konuşurken aslında dört eski başkan, Jimmy Carter hariç, Arlington askeri mezarlığındalar. Bir şeyi marke etmeye çalışıyorlar. Yani yeniden birlik ve beraberlik ruhunu yaratmak. Amerika'daki sosyal kutuplaşmanın önünü kesmek için Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama ile birlikte Joe Biden oradalar. Yani mezarlık ziyareti üzerinden bir açılış mesajı vermeye çalışıyorlar. Bu da önemli. Sözü sana bırakıyorum İlhan.
Evet, bence Biden'ın gelmesi Amerika için büyük bir şans. Yani başka bir aday değil de, evet, Biden yaşlı, tarihteki en yaşlı başkan şu anda, göreve başladığı itibariyle 78 yaşında. Ama bu aynı zamanda Amerika'nın, bahsettiğiniz o bölünmüş Amerika'nın, partizan Amerika'nın, birbirini düşman gören Amerika'nın, Amerika için de bir şans. Çünkü bu yaşlı adam çok büyük bir ihtimalle bir sonraki dönemi aramayacak. Bir sonraki döneme yeniden seçilmeye çalışmayacak. Ondan dolayı siyasi hesapları yok. Amerikan başkanlarının ilk dönemlerinde yaptıkları hemen hemen her şey ikinci dönemde seçilmenin hesaplarını güderler. Gerek sosyal politikalarda olsun, gerek bir karşı partiyle işte temaslarında olsun, hep bir böyle bir şov dünyasında kendi tabanlarına işaret verirler, şov yaparlar. Çünkü bu adam oraya kadar gelmiştir, o başkan kimse, Obama veya Bush veya neyse, ve ikinci dönem o başkanlığı yeniden seçmek için ilk günden itibaren yapacaklarını yapar. Ama bugün karşımızda ikinci dönemini düşünmeyen bir başkan var. Ve de Biden herkesin saygı duyduğu, sevmese de saygı duyduğu bir insan. Kongrede 1972-73 yılından beri kongrede olan, kongreyi tanıyan, Amerika'nın tanıdığı bir insan ve bütün bunlardan dolayı bunu daha fazla uzatmak istemiyorum bu bahsi. Ama şunu söylemek istiyorum, hani genç, daha genç bir Amerikalı başkanın tabii ki getireceği başka şeyler olurdu ama Biden bence bu zaman için, parçalanmış Amerika için, bu yaraları sarmak için, karşı tarafı daha fazla kaşımayacağı için, daha fazla partizan yapmayacağı için, onurlu bir insan olduğu için Amerika'nın bu bölünmüşlüğünü çare olabilecek şeyleri yapacaktır. Bugünkü konuşmasında da bunları bence gördük. Tamamıyla yatıştırıcı bir baba gibi bana oy vermeyenleri bir dinleyin beni, bir kez bana şans verin gibi. 4 yıl önce gördüğümüz o Trump'ın daha yemin töreninde söylediği ve bir kesimi azdıran, kaşıyan söyleminden, o tweetlerden sonra bir dinginlik geliyor. Bunu ben bugün sokaklara çıktım. Bir iki saat kadar Biden'ı bir taraftan arabada dinlerken, diğer tarafta caddelerde oldukça gezdim. Bundan sonra en azından birbiriyle daha fazla kavga etmeyecek ve bu bölünmüşlüğün artmayacak bir Amerika göreceğiz. Ben Amerika için şimdilik söyleyeceklerim bu olsun. Türkiye ilişkilerini bir sonraki turda konuşalım isterseniz.
Evet. Şimdi Ergun'a da Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda konuşacağız ama önce bir iki noktayı vurgulamakta ve sana bir soru daha sormakta yarar var. O da şu. Aslında dediklerin önemli. Şu açıdan önemli, yani altını ne kadar çizsek azdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde belki Biden çok ciddi bir kriz anında ortaya çıkmış ve şimdi ne kadar sivrileceğini göreceğimiz bir başkan. Üç tane bunlar aslında. Üç büyük kriz anında, bundan önceki ikisini söyleyelim. Bir tanesi iç savaştan ülkeyi çıkartan ve birleşik bir şekilde çıkartan Abraham Lincoln. Cumhuriyetçi. İkincisi o 1929 ekonomi buhranından sonra, büyük bunalımdan sonra ülkeyi çekip çıkartan ve aynı zamanda Hitler belasına karşı çıkıp karar vererek bir şekilde Hitler'in yenilgisini, hezimetini sağlayan Franklin D. Roosevelt. Bu iki liderle birlikte belki ileride biz 4 sene sonra yine ahvalde konuşuyor olursak birlikte, o zaman Joe Biden'ın bu üçüncü lider, yani Amerika'yı hakikaten çok ciddi bir kriz anından çekip çıkartan üçüncü lider olup olmadığını konuşuyor olacağız. Ama bunu vurgulayalım, yani Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, şimdi çok ciddi bir kırılma anı yaşandı Amerika Birleşik Devletleri tarihinde. Joe Biden şimdi bu görevi bunun bilinciyle, senin demin vurguladığın gibi bir şekilde üstlenmiş durumda. Bunu, bu sınavı geçebilecek mi, geçemeyecek mi? Bunu bilmiyoruz, bunu göreceğiz. Şimdi kısa bir kişisel bir şey almak istiyorum senden İlhan. Sen 4 sene, yani yıllardır Washington'dasın. Bu 4 sene aslında Trump'ın Amerika'nın kurumsal işleyiş kodlarını, sistemini alt üst eden bir başkan olarak temayüz etti. Yani ben de işte Washington'a gittiğimde birlikte de şahitlik ettik buna. Kurumlar çökmüş vaziyetteydi. Kurumlar içerisinde yaptığımız ziyaretlerde orada çalışanlar çaresiz durumdaydı. Ne yaptıklarını bilemez haldeydiler. Özellikle demokratikleşme, insan hakları, biz Amerika-Türkiye ilişkileri açısından tabii yaptığımız temasları ben hatırlayarak bunu söylüyorum. Ve genel olarak zaten Washington'da kişiselleştirilmiş bir yönetim ve bunun yansımalarını gördük. Mesela gelenekti, Dışişleri Bakanlığı veya Pentagon'un geleneksel basın toplantıları, açıklık, soru sorulduğu zaman hemen cevap verilmesi, karşında bir muhatap bulabilmen, belli konularda, uzmanlık alanlarında belli masalarla hemen temasa geçebilmen meselesi. Bu galiba bunun eriyişini gördük Trump'ta. Bunun bir şekilde yıkılışını, alt üst edilişini, hasar görmesini gördük. Bunu belki senden duymak istiyorum. Neler yaşadın? Kısaca bize özetleyebilir misin?
Evet, 2016 yılının Kasım ayından itibaren Washington'da Washington Dış İlişkiler Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekten o şoku gördük. Obama döneminde ve önceki dönemlerde Dışişleri Bakanlığı'nda haftanın en az 4 günü günlük basın toplantıları 1 saat 2 saatle uzunca hemen hemen her gazeteci istediği soruları sorup bir şeffafiyet var, görüyorsunuz, konuşuyorsunuz, muhatap oluyorsunuz. Fakat bu işte Trump yönetiminin başlamasından itibaren, 2017'nin ilk ayından itibaren zaten ilk söylenen şey Dışişleri Bakanlığı'nda 2 güne azaltılması ve de toplantılar 30 dakikayla sınırlı kalıyor. Zaten o 30 dakika, 40 dakika içerisinde Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün söylemleri ve sonrasında gelecek 3-5 soruyla kapatılıyor ve bitiyor. Bu şekilde böyle hiç alışık olmayan bir görüntü vardı. Tabii bunun bir nedeni var. O neden karşılarında tam olarak yeni dönemde Türkiye ile mesela, tabii etrafta 192 tane ülke var ama Türkiye ile ilişkilerde, Erdoğan'la ilişkilerde, politikalarda tam olarak ne diyeceklerini bilen veya kendisine güvenen sözcüler yok. Çünkü bir söylediği 2 dakika sonra bir tweetle tuz buz olacak, bunu biliyor. Çok
bunu
sağlam.
Biraz tecrübemizden de biliyoruz tabii.
Evet, yani Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden mesela bir P.J. Crowley gibi 2011'e kadar bir sözcü, daha sonrasında işte Victoria Nuland, şimdi Dışişleri Bakanı yardımcısı. Bu insanların yaptığı basın toplantılarında her sözünün arkasında durabilecek ve ne dediğini anlayan, Beyaz Evin ne dediğini bilen, politikada büyük resmi hani söylüyoruz, görebilen, orada Türkiye'nin yerini anlayan insanların yerine Heather Nauert gelmişti ki gerçi bizim aramız çok iyiydi, sağ olsun, bizim sorularımızı her zaman alıyordu. Ama evet, yani bizim artık kendisi gitti, bundan dolayı bunları söyleyebiliriz. Türkiye ilişkilerine kendisinin şahsi bir ilgisi vardı, insan haklarına olan ilgisi vardı, kendisi gazetecilikten geliyordu ve ondan dolayı onun bir istisnası vardı ama ondan sonra 2018 yılından itibaren özellikle Dışişleri Bakanlığı tamamıyla kapandı. Soru dahi sormak artık imkansızlaştı. Zaten şöyle bir şey var, yani burada bir başkan var ve başkan sabah akşam basına halkın düşmanı diyor. Yani bunu Erdoğan bile söylemiyor. Bu tweetleri Erdoğan bile atmıyor. Attığı tweetler ve söylediği sözler ve yaptığı şeylerden sonra Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'deki bir gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama alsan da olur, almasan da olur ki sorduğunda genelde isimsiz bir açıklama gönderilir. O isimsiz açıklamada zaten gideceği yer, hiçbir yer yok.
Allah'ım siz bir şey
hiçbir, hiçbir zaman da Ankara'dan böyle bir tepki gelmedi. Rex Tillerson vardı. Rex Tillerson Trump'ın ilk dışişleri bakanıydı. Trump'ın loyalist dedikleri, ona sadık, kişiliğine sadık veya köle diyelim, her dediğini yapan bir adam değildi. Ama Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmediği için, bir tecrübesi olmadığı için, bir Exxon petrol işletmelerinin CEO'su olduğu için de gelenekleri bilmeyen, gazetecilerle hiçbir zaman konuşmayan, aylar geçti ve gazetecilerle konuşmadı. Kariyer diplomatları teker teker söküldü ve gitti. Kendi etrafında ufak bir çember vardı ve de zaten Trump'ın damadı Jared Kushner, Dışişleri Bakanlığı'nın birçok portfolyosunu eline almıştı. İsrail'den, Suudi Arabistan'dan, Meksika'dan, Kanada'dan garip garip bir şekilde Dışişleri Bakanlığı bu önemli konularda konuşamıyordu. Jared Kushner bunların kararını veriyordu. Ondan dolayı zaten görevi tırtıklanmış, görev alanı tırtıklanmış ve Trump'ın yakın, Trump'a da yakın olmadığı çok kısa bir zamanda belli olan Rex Tillerson 15 ay sonra gittiğinde onun yerine gelen Pompeo zaten ortalığı tamamıyla toz duman etti. Hiçbir gelenek gözetmeden Dışişleri Bakanlığı Amerika'da kutsal bir yerdir. Burası her ne kadar hükümetin Dışişleri Bakanlığı olsa da iç siyasete alet edilmez, partizanlığa alet edilmez. İnsanlar dikkat eder, görünüşe dikkat eder ama Pompeo bunların tam tersini yaptı ve bu esnada da Dışişleri Bakanlığı kapanmaya devam etti. Pompeo kendisinin 2022 Kansas'ta senatör olma veya 2024'te başkan olma üzerine adeta Dışişleri Bakanlığı'nı kampanya gibi kullandı ve de seçimi kaybettikten sonra da Türkiye ile ilişkileri de tamamıyla koparmaya başladı. İşte o NATO'daki kavgaydı, efendime söyleyeyim, Ekmeni'ye mektup gönderip ziyaret edip işte Ankara'ya uğramaması vesaire, tamamıyla kendi siyasi çıkarlarına ve gelinmeyi yatırım yapmıştı.
Bu tabii bunun benzeri uzun uzun anlatma ya gerek yok, süremiz sınırlı, ama Pentagon'da da aynı şeyler yaşandı. Pentagon'da da yani Trump sürekli gömlek değiştirir gibi insan değiştiren birisi. Evet. Şirketindeki tavrını, davranış kalıplarını buraya da taşıdı. Ve tabii alt üst oldu Amerika'nın sistemi. Yani 3 günde bir insan değişti, birileri atılıp yerine başka birileri alınınca süreklilik, devamlılık, tutarlılık, hiçbir şey kalmıyor orta yerde. Tabii bu bir bakıma böyle, bir bakıma da dediğin gibi bir aile şirketi gibi işletilmeye başlandı Amerikan sistemi. Görülmemiş bir şey Amerika'da. Türkiye'de bu pek öyle alış, yani yadırganan bir şey değil. Türkiye'de de epeydir bir aile yönetimi manzarası var. Uydu, yani birbiriyle uyuştu. Bu şekilde kimyalar tuttu ve oradan Türkiye-Amerika ilişkilerine geliyoruz. Tabii aslında bir dönem kapandı. Yani bu dönemin belirleyici oyunu tayin edici unsuru Erdoğan'la, Başkan Erdoğan'la Başkan Trump arasındaki o kişisel ilişkiydi. Her şeyi bu ilişki belirliyordu. Bu iki kişi arasındaki gelgitler halindeki diyalog çok zaman zaman böyle elektriklendiyse de iki ülke ilişkilerini bu iki insanın arasındaki konuşmalara indirgedi. Kurumlar def edildi. Ve bugüne geldik Ergun. Ve şimdi burada tabii yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye'de Trump aslında görevi devraldığında felaket bir yıldı. Yani Haziran'da Büyük Britanya Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı. Brexit kabus gibi Avrupa Birliği'nin üstüne çökmüştü. Ona daha bakmaya kalmadan Temmuz ayında Türkiye'de bir darbe teşebbüsü yaşandı. Hala arka planı tam olarak bilmiyoruz. Çünkü meclis araştırması örtbas edilmiş durumda AKP tarafından. Ama bu iki olay aslında Avrupa'nın doğu ve batı kanatlarında bir alt üst oluşu beraberinde getirdi. Ve Trump bunların arkasından görevi bir şekilde devraldı, seçildi 2016 Kasım'ında. Ondan sonra zaten Türkiye-Amerika ilişkilerini biz Trump-Erdoğan ilişkisi üzerinden okumaya başladık. Bu dönem kapandı. Şimdi bir şey bitti ve çok farklı bir sayfa açılıyor. Burada bugünden itibaren artık farklı kurumlar arası ilişkilerin belki egemen olacağı, Biden-Erdoğan ikili diyaloğunun aslında belirleyici olmayacağı, gerginlik içinde geçeceği belki ilkeler, değerlerin ve buna karşı olan bir tavrın birbiriyle çarpışacağı bir dönem başlıyor belki. Ama derinlerine baktığımızda ne beklemeliyiz?
Yani şimdi herkesin söylediği, Türkiye kritik bir ülke konumu itibariyle. Onu yerle bir edebilecek hamlelerden bu kırılgan ekonomik dönemde ilk başta kaçınmaya çalışacaktır Biden. Çünkü Amerikan yönetiminden Türkiye'yi, yani Trump bir tweetiyle piyasaları alt üst etmişti. Eğer Biden çıkıp bir açıklama yaparsa ve sert bir açıklama yaparsa her ayda dolar bir gecede 10 liraları geçebilir. Kimseye kredi vermez hale gelir vesaire. O yüzden dün Blinken'ın senatoda onaylanma için yaptığı görüşmede bir soru üzerine...
Blinken dediğimiz Amerika Birleşik Yeni Dışişleri Bakanı.
Yeni Dışişleri Bakanı sözde müttefik tanımını kullanması, yaptırımları inceleyip Türkiye'nin tavrına göre başka yaptırım gerekip gerekmeyeceğine karar vereceğini söylemesi, yani Türkiye'ye en anlayışlı ve en yumuşak davranması beklenen kişiden bile çok öyle beklenilen düzeyde bir şey gelmedi. Bugün İlhan öğlen yaptığımız şeyde buranın saatiyle hatırlattı. Bu söze Türkiye'den bir tepki gelmedi. Şimdi ben bugün tweetler attım. Biden'ın o New York Times'la yaptığı ve Türkiye'de demokratik süreci güçlendirici bir rol oynamak istediğini söylediğine ilişkin röportajına, işte Bahçeli karanlık şahsiyet demiş, herkes ağır hakaretler, yani Ömer Çelik'inden şeyine kadar, İbrahim Kalın'ına kadar çok sert tepkiler vermişler. Şimdi hiçbir şey yok. Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun, bedelini ödersiniz. Ondan sonra Bahçeli de kirli şahıs, ülkemize şiddet ve nefret cephesi açmıştır diyor. Şu anda Blinken'ın söylediklerine bir tepki yok. Mart ayında Halkbank davası var. Önce onu göreceğiz, izleyeceğiz. Yani Biden başkan yardımcısıyken bile Erdoğan'ın bu davaya müdahale...
Ama Mart'tan önce Ergun, şu var. Senin daha önceki konuşmalarımızda da dile getirdiğin, galiba 17 Şubat'ta bir NATO Savunma Bakanları görüşmesi var. Bir NATO toplantısı var. Bugün biraz böyle ortada gezinen bir takım laflar var. Yani Biden'la Erdoğan'ı şekilde bir şekilde bir araya getirecek bir hamle olur mu? Yani 20 yani Mart'a kalmadan, Halkbank davasına kalmadan diye. Orada bir şey olur mu sence?
Çok tahmin etmiyorum. Çünkü ilk 100 gününü yapabileceği reformlara adayacak Biden. İçeride çok ciddi sıkıntıları var. Yani 2 yıl sonraki senato ara seçimlerinde hala demokratlar senatoda çoğunluğu sahip olmayabilir. O yüzden ne yapabilirlerse bu 2 yıl içinde yapmak zorunda ve ilk 100 güne çok iddialı bir programı var. İşte bugün Beyaz Eve dönünce Trump'ın Müslümanlara seyahat yasağını kaldıran kararnameyi imzalayacak. Meksika duvarını durduracak. 3-5 önemli çevreyle ilgili kararnameler imzalayacak. Amerika yeniden Paris Anlaşması'na geri dönecek vesaire gibi. Bu 100 gün içinde ben Türkiye ile birebir belki bir telefon görüşmesi olabilir ama bir ziyaret, öncelikli ziyaret hakkının Ankara'ya verileceğini düşünmüyorum. Yani az önce New York Times'ta okuduğuma göre Münih forumuna katılıp Merkel'e veda etmesi söz konusu. Ayrıca G7 zirvesine İngiltere'de katılacak. Bu tip faaliyetleri var. Sonradan elbette yıl içinde farklı tavırları olacaktır ama şimdi bugünkü konuşmasında birlik, işte bana oy verene de vermeyene de eşit davranacağım vesaire gibi konuşmalar dışında yaptığı en önemli vurgu demokrasi ve hukukun üstünlüğü üzerindeydi. Hukuka bağlılıktı. Demokrasiye dünya bizi izliyor diye. Ve sadece kendi demokrasilerine değil, dünyadaki demokrasilere de sahip çıkılacağı vurgusuyla atıfta bulundu. Şimdi bu kadar sıkıntılardan geçmiş, demokrasi saldırıya uğramış bir ülke başkanı olarak ilk 3 ay içinde otokrat olarak nitelediği, işte dünkü senatoda sorulduğu üzere gazetecileri, avukatları, hatta Amerikan elçiliği çalışanlarını hapse atmış bir yönetimin liderini kabul etmesi, onunla görüşmesi bence daha ilk baştan çıktığı yolda imajını sakatlayacaktır. Bana ona ihtimal vermiyorum. Bir de bu seferki Savunma Bakanı'nın Irak'tan geldiğini, Biden'ın oğlu orada görev yaparken komutan olduğunu akılda tutalım. Bu komutan aynı zamanda Suriye Kürtlerini, Irak Kürtlerini işte karşı savaşta organize etmiş, örgütlemiş. Birçok Pentagon'da bölgede görev yapmış subayla birlikte CENTCOM bütün komutanları gibi Kürtlere sempatiyle bakan bir şahsiyet, tıpkı Makkuk gibi. Yani Biden kendi görüşmek istese bile ekibinden, ki ekip çalışmasını seven bir kişi Biden, itiraz sesleri yükselecektir. Yani Ben Mart ayındaki, yani Mart ayında, bu Mart ayından önce buluştuğu an Erdoğan'dan Halk Bankası davası talebinin geleceğini biliyor. Bir şey yapamayacak yani, o görüşse bile onun fazla anlamı olmayacak. Bir başka şey, Türkiye Musul civarına yerleşmeye çalışıyor. Orada bir gerilim çıkacak kısa vadede. Kaçınılmaz olarak Irak yönetimi Trump'tan farklı olarak Biden'la daha yakın çalışma şansına sahip olabilecek bildiği bir bölge, tanıdığı bir bölge. Ve Barzani Trump'tan farklı olarak Biden'la daha derin bir ilişkiye sahip. Türkiye'ye karşı bu 4 yıl içinde kendini çok yalnız hissediyor. Bir koruma kalkanına sahip olabilecek, tıpkı Suriye Kürtleri gibi. O yüzden ben Türkiye ile ilişkilerde Erdoğan çok büyük bir geri adım atmadığı sürece, ki Bahçeli ile ortaklığı sürece öyle bir adım atması mümkün görülmüyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşama ihtimalini düşük görüyorum. Ama burada Türkiye'nin kendi politikası kadar Erdoğan'ın ve ailesinin şahsi çıkarları tıpkı Trump'ta olduğu gibi öne çıkacak. Eğer bu gerilim tırmanırsa, yani herkesin tam göremediği ama Amerikan Senatosu'nda Türkiye ile ilgili isimlerin çok yakından gördüğü bir gerçek var. Erdoğan kendi ve ailesinin mal varlığını araştırılmasına ilişkin bir soru önergesi geldiği an paralize oldu ve geri adım attı. Bu demokrasinin kılıcı gibi Erdoğan'ın başının üstünde hep sallanacak. Yani Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirirken bundan böyle Erdoğan'ın ve ailesinin mal varlığı soruşturmasının hep gündemde olabileceği gerçeğini göz önünde tutmak lazım. İşte az önce İlhan bizimle paylaştı. Bu SBK'nın patronu Kongo'da tutuklanmış. Eğer bu Amerika'nın girişimleri sonucu tutuklandıysa bu Ankara için bir başka tatsız gelişme. Eğer büyük ihtimalle, işte dün gene Blinken Senato'da açıkladı, bu yıl bir demokrasi zirvesi yapacak. Büyük toplum kuruluşu temsilcileri vesairelerin katılımıyla. Türkiye orada olmayacak. Ve NATO'ya ağırlık verecek. Ve NATO'yu bir savunma sisteminden ziyade bir demokrasi ittifakına dönüştürme çabalarına da öncülük edecek Biden. Ve büyük ihtimalle şu andaki cumhuriyetçilerin sağduyulu olanları, ki yakın zamana kadar Trump'a destek veren McConnell'ın bile dönüp şeye girmesi, devreye girmesi ve son anda olsa bile Mike Pence'le birlikte demokratik süreçten yana tavır alması, Amerika'da da yeni bir yaklaşımın olacağı diğer ülkeler konusunda göstergesi. Yani Beyaz Rusya Trump döneminde bir seçimi çaldı ve onunla yaşadı. Biden döneminde Türkiye gibi bir ülkenin bunu yapabilmesi ne kadar mümkün olacak? Bunu yaşayıp göreceğiz. Ama işte İsrail'deki elçinin tanımının Biden göreve gelir gelmez değişmesi. Yani bu İsrail karşıtı bir politika izleyeceği anlamına gelmiyor ama daha dengeli, daha ölçülü, pervasız olmayan ve söylediğinin arkasında duran bir dış politika izleyeceğinin göstergesi. Biden yumuşak başlıyor, kavga istemiyor ama onun istediklerine yumuşak, saygın, uluslararası normlara uygun biçimde seslendirdiği taleplere Tayyip Erdoğan'ın cevap verme şansı sıfır. Erdoğan'ın tek şansı içeride baskıyı daha da arttırması, işte CHP'yi iyice köşeye sıkıştırıcı adımlara atması, Kürtlerin Partisi'ni belki kapatması veya tamamen etkisiz hale getirmesi gibi adımlar var önünde. Bu adımları attıkça Osman Kavala'yı, Ahmet Altan'ı, Demirtaş'ı cezaevinde tuttukça bu konular geçmişte olduğu gibi görmezden gelinmeyecek. Unutmayalım ki artık Biden'ın ulusal güvenlik şeyinde, grubunda bir de insan hakları ve demokrasi sorumlusu var. Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrı olarak doğrudan Biden'a report edecek. Belki her sabah Türkiye'de gece biri tutuklandığı ya da mahkum olduğunda Ertesi gün Biden onun briefini de alacak ekibinden. Birebir takibin olduğu, denetlemenin olduğu ve tepkinin gösterildiği bir döneme girmiş olacağız İlhan'ın dediği gibi. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı veya Beyaz Ev Sözcüsü basın toplantısında kalkıp Türkiye'nin bu yaptığı hukuksuzluktur, diktatörlüktür, otoriterliktir vesaire dediği an Ankara sessiz kalamayacak. O yüzden ben Türk-Amerikan ilişkilerinin yakın gelecekte çok ya gene de söylüyorum tabii bu Erdoğan ne yapacağı, nasıl kendini ayakta tutacak için adımlar atabileceği öngörülebilir bir kişi değil. Yeniden Kürt barış sürecini başlatıyorum bile diyebilir eğer öyle bir ışık görürse ama ben umudun az olduğu yönündeyim. Hem ekonomisiyle hem dış siyasetiyle çöküşe gidecek bir döneme girdi diye inanıyorum Türkiye.
Yeni dönemin ilk sözel işaretlerini de aldık zaten. Anthony Blinken, yeni Dışişleri Bakanı, sözde stratejik ortak dedi. Bu kavram öyle kolay kolay dile getirilen bir şey değil. Türkiye ile ilgili olarak hele hiç böyle son derece dikkatli bir terminoloji söz konusuydu şu ana
yani
kadar.
Yani şeyden gelen bir adam bir de bu. Diplomasi geleneğinden gelen sıradan biri.
Konuşmadan önce düşünen birisi, ılımlı bir kişilik Anthony Blinken, tanıdığımız, bildiğimiz birisi, sözde stratejik ortak diyorsa o zaman bu o hem kendisinin hem de kendisinin etrafında aralarında konuştukları konuşmaların bir yansıması demektir. Yani böyle bir açılış, perde böyle bir şeyle, tiratla açılıyor diyebiliriz. Bundan sonra bu sözde stratejik ortak lafı bundan sonraki döneme bir şekilde yapışacak. Yani bir şekilde burada bunu göreceğiz, bu kelimeleri bunun üzerinde. Tabii şimdi burada birkaç nokta daha var vurgulamamız gereken. O da şu, yani senin de dediğin gibi, İlhan'ın da vurguladığı gibi bunlardan yola çıkarak baktığımızda hakikaten bu yeni dönem Erdoğan'ı bir takım çok sert, radikal tercihlerle karşı karşıya bırakıyor. Bunları göze alır mı, almaz mı? Ne kadar düşünüyor? Nasıl yapacak? Bunların hepsi soru işareti. Ama eğer Bahçeli ile ve işte bu Mavi Vatan gibi bir takım uluslararası hukukla çatışmalı, çekişmeli, çelişmeli teorileri ortaya atan bir takım mütekaid subaylarla devam edecekse yola, o zaman bunun Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri düzeltici bir nitelik taşıdığını söylemek imkansız. Gerçekçi olmaz. Yani bu kesimler çünkü sürekli olarak gündeme taşıdıkları söylem ve ondan sonra gelen kararlarla, uygulamalarla zaten Türkiye'nin Batı sistemiyle, NATO ile, Amerika Birleşik Devletleri ile, Avrupa Birliği ile ilişkilerini bir anlamda sonuç olarak baktığımızda sabote ettiler. Ve uzaklaştırdılar, soğuttular ilişkileri, gerginleştirdiler. Eğer bu ittifak, Erdoğan'ın tercihi bu ittifaklarla, bu ittifakla, bu koalisyonla devam etmek şeklinde olursa hakikaten bir müddet sonra buradan dumanlar yükselmeye başlar. Joe Biden'ın ve yönetiminin tercihi bu yönde hemen olmasa bile ister istemez böyle bir yola girilir. Ama eğer tercih başka bir yönde olursa o zaman Erdoğan'ın belki siyasi kariyerinin en sert virajını almaya kalkışmasıyla karşı karşıya kalacağız. Bunu becerebilecek mi, beceremeyecek mi? Onu da göreceğiz. Çünkü bu kararları, bu tercihi yaptığı anda hakikaten çok sert bir viraj alması lazım. Yani
bir şey söyleyebilir miyim Yavuz? Yani evet. Kongre şu anda Türkiye'ye F-16 yenileme parçalarının ve başka bir takım askeri teçhizatın gönderilmesine izin vermiyor. Gerek Suriye Harekatı gerek S-400 çerçevesinde. Şimdi Erdoğan bir yandan F-35'e parasını verdik bize vermiyorlar falan biz dönmek istiyoruz gibi laflar ediyor ama bir yandan da ikinci parti S-400'den alımından görüşmelerin sürdüğünden bahsediyor. Yani Putin'i kızdırmadan Amerika'ya yanaşma çabası içerisinde.
Öyle bir oyun kurgusu mümkün değil. Yani bunun sürdürülebilirliği yok tabii ki.
Yani bütün silahı Batı sistemi üzerine kurulmuş bir ülke. Uçakları vesairesi elbette dönüp Rusya'dan, Çin'den alması lazım ama bütün askeri şeyini sıfırdan kurması anlamına geliyor. Milyarlarca dolarlık bir yani Türkiye'nin bu gücü de yok. 2,5 milyar doların zaten S-400 kullanmadığı, kullanamadığı S-400'le sokağa attı. Yani sadece Erdoğan değil, Türkiye Silahlı Kuvvetleri de şu an bir sıkışmışlık içinde. Akar'ın atıp tutmasına rağmen eğer S-400 konusunda ısrarcı olurlarsa NATO dahil bir sürü yerden dışlanmış olacaklar. Büyük ihtimalle NATO'da karar alma süreçleri Türkiye'nin kolunu bükerek oy birliğinden çoğunluk oyuna doğru geçecek, yeniden yapılandırılacak. Komünizm tehdidinden çok demokrasinin korunması ve genişletilmesi yönüne kaydırılacak. İşte son 10 yılda demokrasiyle yönetilen ülkelerin sayısındaki erozyon ve Amerika'nın yaşadığı tehlike, ne kadar çok müttefiki, demokrasi müttefiki olursa o kadar güçlü olacağını gösterdi bence Amerika'ya.
Bir de burada taze dün gelen ve Demokrat Parti'ye yakın olduğu, Obama yönetimine yakın çalışmış olan Center for American Progress, kısa adıyla CAP, düşünce kuruluşu, güçlü bir düşünce kuruluşu, etkili Demokrat Parti ve önümüzdeki dönemde Beyaz Ev içinde de yetkili olacak. Orada vurgulanan bir şey var, yani önerilen siyaset kalıbı şu, yani mümkün olduğu kadar Türkiye'yi kendi haline bırakın. Türkiye derken Erdoğan rejimini kendi haline bırakın ve işi oluruna bırakın. Ne fazla gerin ne de geri adım atın. Yani bunu bir transaksiyonel karşılıklı işte aldım verdim üzerine kurulu bir ilişki olarak sürdürelim ve Erdoğan rejiminin karar vermesi için bekleyelim. Kısaca, kabaca tabir etmek, anlatmak gerekirse hadise bundan ibaret. Bu öneriler içerisinde tabii vurgulanan üç temel nokta var. Az önce Ergun'un vurguladığı gibi Biden yönetiminin bölgedeki Kürt olgusuna, onun önemine dair yerleşiklik kazanmış tavrı. Bunu tabii Ankara hiç sempatiyle bakmıyor. İki, Trump'ın gidişiyle birlikte Erdoğan'ın öyle aklına estiği zaman telefon açarak Beyaz Ev'le konuşma trafiğinin artık son bulmuş olması, bu da çok önemli bir olgu. Ve buradan yani yola çıkarak üçüncüsü de Biden'ın vaatlerinin en güçlü altı çizilen noktalar arasında yer alan, bundan sonraki dönemde biriniz az önce vurgulamıştı, demokrasi ailesini, global demokrasi ailesinin birbirine daha çok kenetlenmesi, daha çok işbirliği yapması ve bir şekilde demokrasiden uzaklaşmış olan yönetimlerin bu aileye kazandırılması için çaba sarf edilmesi. Şu anlamda önemli bu. Yani Ankara ile Washington diyaloğunda insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet meselesi, Türkiye'de işte tutulan 50 bine yakın siyasi mahpus, Türkiye'deki adalet sisteminin çökmüşlüğü ve bunun restore edilmesine dair ihtiyaç vesaire, bunlar sürekli olarak gündeme gelecek. Yani öyle ikili başkandan başkana telefonla biz bu işleri şöyle halledelim, böyle halledelim dönemi bitmiş durumda.
Bunun yani bir de bunu şeye eklemek lazım.
Mesajını veriyor.
Yolsuzluk, çaldıkları paraların peşine düşeceğiz dedi otokrat liderleri. Az bir laf değil o.
Evet. Yani ilerleyen aylarda biz bunun yavaş yavaş izlerini görmeye başlayacağız. Az önce senin de söylediğin gibi aslında ilk aşamada Şubat ayında falan aslında Biden yönetiminin önceliği bu COVID'le mücadele olacak. İşte işsizlikle mücadele olacak, sosyal yardımlarla ilgili olacak. Biraz da Çin'le belki ilgili olacak. Ama ondan sonra yavaş yavaş radar ekranına bölge ve bölgenin en önemli aktörlerinden bir tanesi olan Türkiye girecek ve burada bir şekilde bir ilişki biçimi ilişki biçimi kurulacak. Bu ilişki biçimi de Trump yönetimiyle alakası olmayan bir biçim olacak. Burada tabii ki ifratla tefritten söz etmiyoruz. Gerçekçilikten söz ediyoruz. Yani bunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Yani böyle meydan okuyucu, her şeyi yıkıp buldozerle üzerinden geçici bir yöntem beklenmemeli Biden yönetiminden. Ama bir takım değerlerin, bir takım ilkelerin, bir takım prensiplerin sürekli altının çizildiği ve Türkiye'nin önemli bir ülke olduğu için Türkiye'nin halkının, toplumunun ihtiyaçlarının, taleplerinin dikkate alınmasını gerektiren, uzlaşmayı gerektiren bir takım mesajların daha net bir şekilde verildiği Böyle bir çerçevenin kurulduğu bir dönemi aslında bir şekilde hesaba katmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ulan, eklenecek bir şey var mı?
Bu açıdan şunu eklemek isterim ben. Dün Blinken'ın o söylediği sözde müttefik soru tanımlaması S-400 sorusu sonrası gelmişti. S-400 sorusunun Blinken'a geleceği %100'dü Türkiye ile ilgili.
Menendez sordu.
Menendez
de izleyicilerimize söyleyelim. Kimdir Menendez?
Evet. Bob Menendez, Demokrat New Jersey senatörü ve seçildiği yerde çok ciddi bir Ermeni Amerikalı diaspora topluluğu var. Yani seçmenleri içerisinde bir Ermeni Amerika ağırlığı var. Hem o nedenden dolayı hem başka nedenlerden dolayı Menendez 10 yıllardır senatoda tabii ilk defa bu kadar yüksek bir yere geldi ve de önümüzdeki dönemde o senatodaki dış ilişkiler komisyonunun başkanlığının alması bekleniyor.
Menendez aslında dünyayı iyi takip eden bir siyasetçi.
Menendez dediniz değil mi? Bob Menendez. Evet, tabii. Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı veya Dış İlişkiler Komisyonu üyesi olmak şu en sonki görevi kıdemli demokratların birinci bir numarasıydı. Muhtemelen şimdi başkan olacak çünkü senatoda demokratlara geçti. Bundan dolayı daha önce...
Oran oydu, oraya geldik tekrar. Evet, lafı dağıttım biraz ben, kusura bakma.
Estağfurullah. Daha önce Rich vardı, cumhuriyetçi. Yani şunu da söylemek lazım gerçi. Kongrede öyle bir hal aldı ki artık zaten Erdoğan'ın dostu yoktu. Ama artık Erdoğan'ın düşmanı veya çok fazla düşmanı, yani kan düşmanı diyelim. Menendez Erdoğan'la kan düşmanı denebilir. Ama bir önceki başkan Rich de hatırlayacağımız gibi geçen yıl Kongre'nin Dış İlişkiler Komisyonu'ndan Türkiye ambargo paketini geçiren isimdi. Daha sonra Mitch McConnell'a takıldı. Şimdi Mitch McConnell da yok. Başta Chuck Schumer var. Chuck Schumer olacak lider senatoda. Chuck Schumer da İşte yine darbe girişimi sonrası FETÖ'cü denilen ve saldırılan Prit Bharara, eski New York Güney Bölgesi Başsavcısının daha önce Chuck Schumer'ın yanında çalıştığı için böyle bağ kurulan, o işte Sabah Gazetesi Havuz medyasının o yaptığı manşetlerde saldırdığı bir isimdi. Şimdi yani, o da senatonun başkanı oluyor.
Chuck Schumer hukukçu yani, değil mi? Hukukçu kökenli.
Hukukçu kökenli hatırladığım kadarıyla. 30 yıldır, 35 yıldır senatoda ve şu anda lider olacak ve ona da çok ciddi saldırılar yapılmıştı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani senatoda cumhuriyetçiler Türkiye'nin Erdoğan'ın dostu da demokratlar düşmanı falan değil. Şu anda senatoda zaten bir tek Trump vardı ve Trump elini uzatıp Mitch McConnell'la bu ambargoları durdurabiliyordu veya Erdoğan aleyhindeki paketleri veya girişimleri durdurabiliyordu. Geçen yıl biz Washington'dan önümüzdeki hafta ayrılacak olan Serdar Kılıç hakkında bir profil yazmıştık. Orada bahsetmiştik bir konudan. İşte Serdar Kılıç ve Türkiye Büyükelçiliği'nin lobicilik faaliyetleri neticesinde Erdoğan aleyhine çıkan bazı paketler 2015-2016 yılında durdurulduğunu daha sonradan yakın bir zamanda öğrenmiştik. Çünkü İmam Zübeyir denilen adam burada hukuksuz işler yaptığı için, lobiciliği kayıtsız yaptığı için tutuklanmıştı ve hapse girmişti. Ondan sonra bu olaylar ortaya çıkmıştı. Konu açılıyor. Anlatılmaya çalışılan şey burada karşımızda zaten dostu olmayan bir Erdoğan vardı. Mitch McConnell ve de Trump da gidince artık tek bir tane şerif var ülkede. Biden tabii tam bu zamanda denk gelen bir şey, bence şans eseri değil. O da Erdoğan bir reform paketi hazırlayacak. Reform paketi hazırlayacağı artık kesinleşti ama yani bu paket sözde mi olacak? Blinken'ın dediği gibi sözde müttefikten bir sözde paket mi gelecek, yoksa gerçek bir paket reform mu gelecek? Gerçek bir reform paketi gelirse muhtemelen kendisi o koltukta kalamayacağı için bir sözde paket gelebilir. O da muhtemelen burada mutlu olmayacak, kimseyi mutlu etmeyecek. Şunu hatırlatmak lazım, Biden 2,5 ay boyunca Erdoğan'ı aramadı. Bu en azından yakın tarihte, modern Amerika-Türkiye ilişkileri tarihinde, hadi 1980'den sonra diyelim, böyle bir şey, yani Bush, Reagan döneminde Turgut Özal'la yakınlıklar zaten biliniyor. Bill Clinton seçildiği akşam anında aradı ve görüşmüştü 1993'te. İşte Bush olayları, biraz mahkeme olayına takılmıştı ama onda da ilişkiler malum, daha Erdoğan 2002'de gelmişti zaten. Başbakan olmadan kendisini Beyaz Ev'de ağırlayıp ondan Irak Savaşı'na cephe açılması için söz alınmıştı. Bu ondura kırt sözler bunlar. Komplo teorileri değil. Bunlar bilinen şeyler ve bu şekilde daha başbakan olmadan ülkeyi savaşa sokma sözü vermişti. Daha sonra meclisten geçmemişti. Neyse, yani yakın 30-40-50 yıl içerisinde en azından bir seçilmiş başkanın 84 milyonluk şimdi bir NATO üyesi müttefiğin başkanını aramamasının altında çok açık nedenler var. O nedenleri muhakkak Ankara görüyor, anlıyor şu anda. Benim beklentim, artık karşımızda bir başkan var. Bu başkan tabii ki Türkiye ile bir masaya oturacak ve Türkiye'den beklentiler sıralanacak. Bu beklentiler karşılanabilecek mi, karşılanamayacak mı? Bu önümüzde anlatılan, bence o reform, bu yakın dün zannederim Erdoğan yeniden paket dedi. Reform gelmek üzere tür şeyler söyledi. O da tabii sabırsız, hemen açıklamak istiyor. Bence bu ilk imtihan olacak. Benim ümidim var mı? Benim ümidim yok. Benim bu hükümetten, Erdoğan'dan herhangi bir reform, insan hakları konusunda yapılabilecek bir şey beklemiyorum. Ama bu reform ve bu reforma karşı Washington'dan gelecek ilk tepkiler iki ülke arasındaki ilk ilişki olacak. Ondan dolayı benim gözüm bu açıklanacağı söylenen reform paketinde.
Yani bunun değişmesine imkan yok. Erdoğan'ın taleplerinin değiştiği anda veya oradan geri adım attığı anda iyice ve hızla zayıflamasına tanıklık etmiş olacağız. Bir tanesi Halkbank meselesi. Buna Kuveyt de eklendi, Kuveyt Bank eklendi. Burada Biden'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü tamamen yetkiyi Adalet Bakanlığı'na devretmiş durumda. Diğeri de S-400 meselesi. Şimdi S-400 meselesinde muhtemelen, yani senin bahsettiğin ekonomi ve hukuk reformu paketini falan bir tarafa bırakalım. Oradan zaten bir şey çıkması mümkün değil. Bir şey çıkmaya başladığı anda, manalı bir şeyse, zaten Türkiye'deki siyasi parametreler değişmeye başlar Erdoğan ve Bahçeli'nin aleyhinde. Dolayısıyla oradan bir takım göstermelik maddeler, unsurlar, içerikler çıkmasını beklemek belki daha gerçekçi. Belki de yanılacağız ama muhtemel olan şey bu. Gelişme, beklenmesi gereken gelişme bu. Buradan dolayısıyla yani bir şöyle bir şey hazırlayabilir Ankara. Bunu daha çok konuşacağız ileride. Yani daha böyle toplu bir paket. Bunun işaretlerini alıyoruz. Yani saray yanlısı bazı think tank, düşünce kuruluşu temsilcilerinden, yani bir reset yapalım, her şeyi yeniden sıfırlayıp ondan sonra sistemi temizleyelim ve bu da bir paket öneriyle olsun. Bu paket öneri ne olsun? İşte S-400'lerden biz vazgeçelim, siz bize F-35'leri tekrar toparlayın. İşte biz sizden bazı ihaleler alalım, bazı uçak ihalelerini şey yapalım, savunma sanayi ilişkilerinde yeniden vazgeçin yaptırımlardan, biz değerlendirelim, biz devreye girelim falan gibi. Yani burada aslında halk yok. Yani Türkiye toplumunun yaşadığı acılar, Türkiye'ye yaşatılan kabus, buradan bir geri dönüş, buradan bir sapma, biraz normalleşme falan, bunlar olmayacak. Yani o pakette, öyle bir paket çıkarsa bile. Dolayısıyla burada beklememiz ve görmemiz gereken bir şeyler var. Şu anda bence Ankara buna hazırlıksız, hala Ergun'un demin aktardığı söylemlerden de bir hala, yani siz bildiğinizi okuyun, biz de bildiğimizi okuruz gibi bir meydan okuyuş, karşılıklı meydan okuyuş var. Henüz o modda yani Ankara. Çünkü karşı tarafın hala nabzını test etme noktasına gelinmiş değil. Önce nabız test edilecek. Yani acaba bize karşı nasıl davranacaklar? Bir yoklayalım bakalım önce. Klasik Türk diplomasisinin yani son zamanlardaki davranış kalıbıdır bu. Bunu göreceğiz. Ondan sonra ikincisi Biden yönetiminin alacağı kararları beklemekte olan, bekleme noktasını odasına alan Avrupa Birliği'nin tavrını bekleyeceğiz. Avrupa Birliği aslında Mart'a kadar zaman kazanmış durumda. Orada göreceğiz. Yani bunun zaten kırılma işaretleri, çatlama işaretleri şimdiden gelmeye başladı. Bunlar Erdoğan'ın lehine kullanabileceği şeyler. İspanya Başbakanı'nın ağzından bir stratejik ortaklık kuralım gibi ne olduğunu hala benim anlayamadığım, nasıl oluyorsa İspanya ile Türkiye arasında stratejik ortaklık gibi mesajlar gelmeye başladı. Bunun arkasında tabii para var, bunu biliyoruz. Banka yatırımları var vesaire. Ama ilginç bir döneme tanıklık ediyoruz. Öyle söyleyeyim, öyle noktalıyım ben. Yani bilinmeyenler çok. Ama
yani nereye gittiğini
bilenler de vardı net yani.
Yani bugün işte şeyi gördük. Trump'ın yemin törenini hatırlarsak eşini bırakıp gitmişti adam. Yani Melania'nın yüzüne bile bakmamıştı. Elini tutmamıştı. Bugün eşini arabaya bindiren bir Biden vardı 78 yaşında. Önce onu bindirdi, sonra kendi gitti kapısından bindi. Bir şey farkı var. Zarafet farkı var, ton farkı var. İki, Washington'u çok iyi biliyor. Yani bu sefer o da kongreye eğer Türkiye'ye yönelik Beyaz Ev'den farklı bir dış politika yürütmeye kalkarsa o da müdahil olacaktır ama dediğim gibi Biden ve ekibinin bunca yaşanmışlık ve söylenmişlikten sonra, Kürtlerle olan bunca yakın ilişkiden sonra sıfırlayılıp başlanacak bir ilişkide, resetlenecek bir ilişkide bile Ankara'ya verebileceği fazla bir şey yok. Yani bir de S-400 meselesinde Erdoğan kendi başına mı yetkili yoksa ortaklarıyla mı hareket ediyor onu bilmiyoruz. İki, tamam S-400'den vazgeçeyim dediği an ne yapacak bu S-400'leri? O da mı Yunanistan'a verecek şey gibi, Kıbrıs gibi? Yani Erdoğan içinden çıkılması zor bir gaye kuyusunda.
Öyle. Yani çok ciddi, çok kesin bir karar vermesinin gerektiği bir noktaya gelmiş durumda artık. Ya daha fazla ötelenemez bu. Şimdiye kadar ötelendi çünkü Trump yönetimdeydi. Aynen senin dediğin gibi burada bir net karar verilmesi lazım. Bu karar aslında AKP-MHP ittifakını da ilgilendiren, onun geleceğini de ilgilendiren bir karar. Onun yanı sıra Erdoğan'ı destekleyen işte Mavi Vatan gibi bir takım teorileri, doktrinleri üretmiş olan kesimle ilişkilerini belirleyecek olan bir karar. Daha fazla yani hem S-400 bizim olsun hem de ondan sonra NATO'da aynen durumumuzu devam ettirelim. Biden'la ilişkilerimizi aynen Trump dönemindeki gibi sürdürdüğümüz yetmiyormuş gibi bu koşullarla derinleştirelim diye bir şey yok. Yani başka bir şey söz konusu. Dolayısıyla yani çok radikal kararların alınması gereken bir döneme girmiş durumdayız.
Yani ilk defa S-400 konusunda hem Kongre hem Beyaz Ev aynı fikirde olmuş oldu. Yani Blinken'ın dünkü açıklaması hareket alanının tamamen daraldığını oradan
bir
yani orada Türkiye için sıkıntı o. Yani medyası, kongresi, kamuoyu, Beyaz Evi ile Erdoğan'a şu anki yönetime sempatik bakmayan bir çoğunluk var Amerika'da.
Evet.
Evet, evet. Ben katılıyorum.
Son bir nokta kaldı. Blinken'ı merak ediyorlar. Çünkü Blinken'ın sözleri önemliydi. Birden damgasını vurdu gündeme. Onunla noktalayalım.
Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi Blinken'ın sözleri hazırlanmış, konuşulmuş, planlanmış cümlelerdi. 2009 yılında Obama Türkiye'ye model ortak demişti ve de yıllarca model ortak olarak kalmıştı o isim orada. Her ne kadar ilişkiler kötüleşse de daha sonra, 2013'ten sonra. Ben bu sözde ortak lafının da artık model ortağın yerine geldiğine, ve bundan sonraki 4 yıl boyunca Türkiye'den müttefikliğini ispatla şeklinde bir yaklaşım olacağını bekliyorum. Bu konuda Erdoğan kendisini ispat edecek mi, yoksa bu işler Putin'in işine mi yarayacak ve Türkiye daha çok Rusya'ya gidip Erdoğan daha mı fazla, hep birlikte göreceğiz. Ben şimdiden bu konuda yani birlikte göreceğiz. S-400 meselesi sizin de dediğiniz gibi öncelikle kime karşı kullanılacak? Olabilecek bir darbe korkusundan başka hiçbir yerde ben S-400'ün kullanabileceği, yani kendi F-16'larına karşı almışsa olabilir, ama onun dışında bölge içerisinde Rusya'nın müttefiği Suriye'ye karşı kullanamayacak, Rusya'ya karşı kullanamaz, NATO'ya karşı kullanamaz, İran'a kime, yani başka kullanılabilecek bir şey yok. Bu daha çok sarayın koruması için alınmışsa, yani onu artık anlatabilirlerse Biden yönetimine anlatmış olurlar, ama Washington için, Amerika için, demokrasi için, insan hakları için, özgürlükler için, 1950'lerden yeniden 2020'lere dönmek için güzel bir gün. Bu partizanlık değildi bugünkü olaylar. Ben Demokrat Partili değilim. Belki başkaları olabilir, ona saygı duyarım. Ama bugünkü olay, bugünkü değişim yeniden insan haklarına, insan gibi yaşamaya, 2020'ye dönüştü. Nihayet 50'lerden kurtulduk yeniden. Korkunç bir dönemdi. 4 yıllık korkunç bir dönem yaşadık. Yeniden olsaydı falan demeyeceğiz artık. Onu bir yere koyacağız. Tarihçiler 4 yılı alıp konuşacaklar, analiz edecekler. Artık biz en azından insan gibi yeniden yaşayan, bir devlet gibi hareket eden, bir devlet başkanı saygınlığı olan, el aleme küfretmeyecek, hakaret etmeyecek, aşağılamayacak, kendi kurumlarına sabah akşam darbe vurmayacak bir adamdan kurtulduk. Ondan dolayı herkes de bir derinden
alınmış. Ona geçmiş olsun diyorum İlhan.
Geçmiş olsun kesinlikle. İnsanlığa geçmiş olsun.
İki dakikada Ergun'a vereyim son söz.
Yani Fox TV izlemedim ama genel olarak medyada hava çok olumlu, konuşması yumuşaktı. Beklentileri sınırını çizdi. Yani o konuşmayı Ankara'da Erdoğan'ın ciddi Amerika'yı izleyen danışmanları varsa ve dinlediyse, satır aralarında Erdoğan rejimi için çok parlak günlerin gelmediğini göreceklerdir. Yani aradaki çatışma o kadar büyük ki, yani NATO ittifakı, Suudi Arabistan değil Türkiye. Yani hem nüfusu hem konumu vesaire, ama NATO ve üyesi her şeye rağmen hala Avrupa Birliği ile askıda da dondurulmuş, ölmüş olsa da bir tam üyelik müzakere süreci içinde olan bir ülke. Hem bunu söyleyip hem tamamen gidip Rusya aşı sürecinde bile Rusya'ya, Çin'e yakın durması, Batı değerlerinden ne kadar koptuğunun göstergesi. Hem Batı kurumları içinde yer alıp hem o kurumların altını oymaya çalışan bir rejimle Biden ne kadar iyi niyetli olursa olsun, ne kadar yumuşak davranırsa davransın, bu göreve geldiği sürecin sonunda bir uzlaşmaya, bir anlaşmaya varması mümkün değil. Yani Türkiye bir S-400 konusunda mutlaka geri adım atmak zorunda. Orada komisyon kurulsa da, şu da kurulsa, bu da kurulsa, Türkiye F-35 projesine geri dönemez. S-400'leri Türkiye'den çıkarmadan yaptırımlardan kurtulamaz. Kürtlere baskısı sürdüğü sürece o silah ambargosu, F-16 dahil şu anda Kongre eliyle yürütülen ambargolardan kurtulamaz. Bunu görmesi lazım. Demokrasi olmadığı sürece de hemen her Dışişleri Bakanlığı toplantısında, her hak ihlalinde Beyaz Saray'dan, Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan fırça yiyen, cevap vermeye kalktığında ağzının payını alan bir ülke parya ülke konumuna düşer. Ve Amerika ile kavga eden bir yönetimin ne uluslararası piyasalarda, ne Avrupa Birliği'nde, ne dünya piyasasında herhangi bir itibarı ve gücü olabilir. Bu gerçeği görüp Ona göre hareket edebilecek bir akıl yok Türkiye'de. Erdoğan bunu görüyor. Ona göre davranmak istiyor ama eski gücü olmadığı için eli kolu bağlı o yönde adım atamıyor. Erdoğan bu ortaklıktan kurtulabilse Biden yönetimini mutlu edecek adımları anında atacaktır. Ama artık çok zor. S-400'leri gönderse Rusya İdlib'de üstüne gelecek. Libya'da belki daha güçlü gelecek.
Dolayısıyla yani, siyasi geleceği çok ciddi bir şekilde
tehlikeli. Tehlikeli geleceği tehlike altında.
Net olarak görmek lazım. Evet, yani
şey de bununla ilgili, yani polise askerin silahını kullanma yetkisi verilmesi bile Erdoğan'ın yeni döneme ilişkin endişelerinden kaynaklanıyor.
Dediğimiz gibi çok radikal tercihlerle, yani çok keskin tercihlerle karşı karşıya. Ya şiddeti tırmandıracak Türkiye'de, ki buna son zamanlarda değinen yorumcuların sayısı hızla artmakta. Bu klasik, yani tarihin bize gösterdiği klasik bir başvuruş. Böyle bir yönteme başvurabilir. Pek çok sıkışan lider buna başvurdu. Sonra tabii bedelini ağır ödedi. Ne kadar şiddete başvurursan, ne kadar sertleştirirsen o kadar gerginliği ve öfkeyi tırmandırıyorsun. Ve aslında bir şekilde kendini hedefe koymuş oluyorsun. Ama akılcı davranılırsa, yani şu an itibariyle görülen şu, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri en iyi ihtimalle üyelik falan bitti. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle müzakerelerin başlaması da bu şartlarda tek başkanlık sistemiyle mümkün değil, bu anayasayla mümkün değil, bu uygulamalarla mümkün değil. İmtiyazlı ortaklık belki gündeme gelebilir, akılcı davranılırsa, iyi dizayn edilirse. İkincisi, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde de eğer yine akılcı davranılır, gerginliği tırmandırıcı söylem ve eylemler yerine yatıştırıcı, uzlaşıcı bir yol çizilirse, en azından Biden döneminde bu şekilde mesafeli müttefiklik, mesafeli ittifak, daha dikkatli aldım verdim üzerine kurulu bir ittifak, müttefiklik üzerine bir şey kurulabilir belki. Ama eski günler artık geride kaldı. Yani bu yönetim tarzıyla Türkiye'nin geldiği nokta, aldığı mesafe, ulaştığı yer, toplumu açısından, yönetimi açısından baktığım konu, Türkiye toplumu açısından hayırlı bir yer değil. Bundan sonrasını birlikte izleyeceğiz. Evet,
ben bir cümle daha eklemek istiyorum. Kusura bakma.
Bir cümle ama. Yani bu bir cümle olmasın İlhan.
Çünkü Ergün Baba'nın Erdoğan'ın durumunu anlattı. Ben de katılıyorum ama Erdoğan'ın bu zor durumundan yararlanacak ve bu zor durumu kendi avantajına çevirecek muhalefet var mı? Ana muhalefet partisi ne yapıyor? İki ay önce,
istersen 3 saat daha konuşmayalım.
Sadece bir örnek vereceğim. 2 ay önce Fransa'ya ambargo, tabii ki ambargo yapmamız lazım, kaçmamalıyız diyen bir ana muhalefet partisi, bugün sevgili Emmanuel mektubunu gönderen Erdoğan. Şimdi onlar da mı? Yani Erdoğan'ın günah dediği şeye günah, cız dediği şeye cız, işte fetva verdiği ve caiz dediği şeye caiz diyen bir ana muhalefetimiz ve muhalefet partilerimiz var. Bu partilerin dış ilişkiler, Amerika ile ilişkiler, Batı ile ilişkiler konusunda danışmanlarını yeniden oturup bir şeyler bulmalı, yeni insanlar bulmalı, yeni insanlar getirmeli ve dünyaya, bu değişen dünyaya bakabilmeliler.
Evet, zaten Erdoğan rejiminin Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülük eğer varsa, o da zaten titrek olan akıl pusulasını tamamen kaybettirmek oldu. Dolayısıyla şu anda maalesef pusulasını kaybetmiş bir gemi niteliğinde bir ülke yönetiminden ve muhalefetinden söz ediyoruz. Önümüzdeki günler bakalım, tercihler siyaset sınıfının, siyasilerin. Biz izlemeye devam edeceğiz. İlhan Tanır, teşekkürler. Ergun Babağan, teşekkürler bu editör masası değerlendirmeleri için. Yine birlikte olacağız. İlhan'ın bizi kışkırtıcı teklifi üzerine Türkiye muhalefetinin ahvalini yine konuşmaya devam edeceğiz. Herkese Türkiye'de geceler diliyorum.
Yoğun bir izleme de oldu. Herkese çok teşekkürler. İzleyenlere, yorum yapanlara çok teşekkürler. Bu yayını bitirmeden veya bittikten sonra Ahval'e abone olunuz, unutmayınız. Böylece bir sonraki yayında doğrudan size haberde gelmiş olur ve izlersiniz. Çok sağ olun.
Peki. Hoşça kalın diyoruz.
İyi akşamlar, iyi geceler.
İyi akşamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.